Ayrım 4, sayfa 25. Açık havada. Açık havada bir merdiven. Apartmanı ilk ziyaret edişimde bu ayrıntı hemen dikkatimi çekmişti. Bir 18. yüzyıl avlusunda yükselen, kenarları sarmaşıklarla kaplı demir bir trabzanın çevrildiği kırmızı taştan basamaklar. Derhal bir huzur ve rahatlık duygusuna kapılmıştım. İşten geldiğimi ve bir arındırma odasından çıkar gibi huzur veren basamakları tırmandığımı hayal etmiştim. Yanılmamıştım. Mirastan payıma düşen parayı Marais'teki bu üç odalı eve yatırmıştım ve 4 yıldan beri merdivenin büyülü etkisini hissediyordum. İşteki sıkıntılar ne olursa olsun sarmal merdiven ve yaprakları beni her şeyden arındırıyordu. Kapı eşiğinde soyunuyor, elbiselerimi kirli sepetine tıkıştırıyor ve arınma sürecini tamamlamak için doğruca duşun altına giriyordum. Bununla birlikte bu gece evde sanki tüm güçlerden arınmış gibiydim. Üçüncü kata gelince durdum. Basamaklarda oturmuş bir karaltı beni bekliyordu. Yarı karanlıkta süet mantosunu, mor renkli teryonu seçtim. Şüphesiz şu anda görmek isteyeceğim en son kişiydi annem. Annemin kısık sesle bana yönelttiği ilk sitemi duyduğumda son basamağa gelmiştim. Sana bir sürü mesaj bıraktım. Beni aramadın. Bugün çok yoğundum. Durumdan söz etmenin gereği yoktu. Zaten annem Luke'u bir veya iki kere görmüştü. O da biz yetimhanedeyken. Herhangi bir yorumda bulunmadı ama yüzünün ifadesi çok şey anlatıyordu. Rosie de birinci mevki salonunda gürültülü bir aileyle karşılaştığı veya kanepede birlikte gördüğü zamanki ifadeydi bu. Zaten yüksek sosyete yaşam boyunca her yerde böyle korkunç uygunsuzlara tahammül etmek zorunda kalmıştı. Ayağa kalkacakmış gibi davranmadı. Koridorun ışığını yakma gereği duymadan ben de yanına oturdum. Rüzgardan ve yağmurdan korunaklı bir yerdeydik. Zaten Ekim'in 21 olmasına rağmen hava oldukça ılıktı. Hayrola, ne istiyorsun, acil bir şey mi? Seni ziyaret etmem için acil bir şey mi olması gerekiyor? Garip bir harekette bacak bacak üstüne attı. Eteğinin kumaşını daha iyi gördüm. Bukletten bir tweetti. Fendi veya Chanel. Bakışlarım ayakkabılarına kaydı. Siyah ve altın sarısı. Manon'a Blahnik. Bu tavır, bu ayrıntılar, onu verdiği akşam yemeği davetlerinde misafirlerini aynı baygın bakışlarla karşılarken gözümde canlandırıyordum. Babam beni şefkatle küçük rahibim diye çağırır, sonra masanın ucuna otururdu. Annem ise elbisesini buruştururum korkusuyla daima benden uzak dururdu ve onların mesafeli tavırları ve zavallı metalleri karşısında ses çıkarmadan gururla otururdum. Birlikte yemek yemeyeli haftalar oluyor. Sitemlerini iyice imbekten geçirmek için hep aynı yumuşak ses tonunu kullanırdı. Duygusal, şefkatli tavırlar sergiler ama buna o da inanmazdı. Sadece pahalı ve markalı giysiler için yaşayan annemin duyguları ise her zaman düzmece ve sahteydi. Üzgünüm, dedim. Sırf oyunu sürdürmek için. O kadar olduğunu bilmiyordum. Sen beni sevmiyorsun. Anlamsız bir konuşmaya trajik yargılar katmakta üstüne yoktu. Bu kez bunu somurtan bir genç kız edasıyla söylemişti. Islak sarmaşıkların kokusuna veya yeni boyanmış duvarların kokusuna odaklanmıştım. Aslında sen kimseyi sevmiyorsun. Tam tersine herkesi seviyorum. Ben de bunu söylüyorum. Senin duygularını çok genel, soyut. Bu bir tür teori. Nişanlını benimle tanıştırmadın bile. Trabzanın üzerinden gecenin karanlığına baktım. Bunu binlerce kez konuştuk. Benim düşüncem farklı. Başkalarını da sevmeye çaba gösteriyorum. Herkesi sevmeye. Suçluları, canileri de mi? Özellikle onları. Mantosuyla bacaklarını öptü. Bakır rengi perçemlerinin arasından kusursuz profilini inceliyordum. Bir psikolog gibisin, diye ekledi. Herkese faydalı olmak istiyorsun ama kimseye faydan dokunmuyor. Aşk, yavrucuğum, insanın hayatını bir başkasına adamasıdır. Buraya sırf benimle bunları konuşmak için mi gelmişti, bundan emin değildim. Yine de cevap vermek için kendimi zorladım. Bu sohbetin altından başka bir sebep olmalıydı. Tanrı'yı bulurken bir yaşam kaynağı da buldum. Asla tükenmeyen ve başkalarında da aynı duyguyu uyandıran bir sevgi kaynağı. Hep şu vaazların, başka bir çağda yaşıyorsun Matthew. Bugün bu sözlerin ne modası ne çağı olmadığını anlayacaksın. Benimle bu tarzda konuşma. Birden suratındaki ifade dikkatimi çekti. Annem her zamanki gibi şıktı. Teni biraz bronzdu ama bugün onda belli belirsiz bir yorgunluk, bir sıkıntı vardı. Yüreği burada değildi sanki. Lafı uzatmadım. Buraya bana moral vermeye mi geldin? Yaşımı biliyor musun diye birdenbire sordu. Gerçek yaşımı. Bu Paris'te sıkı sıkı korunması gereken sırlardan biriydi. Sus kayıtlarına girdiğimde ilk kontrol ettiğim şey bu olurdu. Onu mutlu etmek için 55-56 diye cevap verdim. 65. Ben 35 yaşındaydım. Demek ki 30 yaşındayken, yani babamla ikinci evliliğini yaptığında doğurma içgüdüsü baskın çıkmıştı. Yeni bir yelkenli veya bir Solages tablosu satın almak konusunda olduğu gibi çocuk yapmada da mutabık kalmışlardı. Başlarda doğumum onlar için neşe kaynağı olmuştur herhalde ama çabuk bıkmışlardı. Özellikle de annem kendi kaprislerinden yorgun düşüyordu. Bencillik hiçbir iş yapmama bütün enerjisini alıyordu. Kayıtsızlık, gerçek ilgisizlik tam gün mesaiydi onun için. Bir rahip arıyorum. Kaygım iyice arttı. Aklıma ölümcül bir hastalık geliverdi. Ruhsal değişimlere neden olan, insanın hayatını allak bullak eden hastalıklardan biri. Sakın sen, hasta mı? Kibirli kibirli gülümsedi. Hayır, elbette ki hayır. Günah çıkarmak istiyorum, hepsi bu. Temizlenmek bir tür arınma yani. Lifting gibi mesela. Dalga geçme. Senin daha çok doğu ekolünden olduğunu sanıyordum, diyerek alaycı tavrımı sürdürdüm. Veya New Age, ne bileyim. Göz ucuyla bana bakarken ağır ağır kafasını salladı. Donuk yüzünde açık renkli gözleri hala dayanılmaz çekicilikteydi. Demek bu seni güldürüyor ha? Hayır. Senin sesin alaycı. Hala tüm bedenin alaycı. Hiç de. Bunu anlamıyorsun. Hep aynı uzaklık, hep aynı tepeden bakışlar. Neden günah çıkarma? Benimle konuşmak ister misin? Seninle mi? Kesinlikle istemem. Bana tavsiye edebileceğin bir isim var mı? İçimi dökebileceğim herhangi biri. Sorularıma yanıt verebileceğim biri. Annem mistik bir buhrandaydı. Bu kesinlikle diğerlerinden farklı bir gün olmuştu. Yağmur yeniden yağmaya başladığında mırıldandı. Yaşımdan olmalı bilmiyorum ama bir rahip bulmak istiyorum. Kalemimi çıkardım ve not defterimden birkaç yaprak kopardım. Hiç düşünmeden sık sık gördüğüm bir rahibin adını ve adresini yazdım. Rahipler psikologlar gibi değildir. Onlarla her şeyi paylaşabilirdiniz. Kağıdı uzattım. Teşekkür ederim. Ardında yoğun bir parfüm kokusu bırakarak ayağa kalktı. Ben de ardından. Girmek ister misin? Geç kaldım. Seni ararım. Merdivenlerden kayboldu. Süet ve kumaş karışımından oluşan silüeti, duvarların beyazlığı ve ayakkabıların yaprakların parlaklığıyla kusursuz bir uyum içimdeydi. Aynı tazelik, aynı duruluk. Kendimi yaşlı hissediverdim. Geriye dönüp zümrüt yeşili kapımın parladığı koridora doğru ilerledim. 4 yıl olmasına rağmen henüz iyileşememiştim, yerleşememiştim. Kitap ve CD kolileri hala holde üst üste duruyor ve evin artık bir dekoru olmuşlardı. Silahımı üzerlerine bıraktım, pardesümü yere attım ve ayakkabılarımı yeni yetmeliğimden beri hep aynı modelde edebi mokasenlerim Sebago'ya çıkardım. Banyonun ışığını yaktım. Aynadaki yansımamla karşılaştım. Aşina olduğum silüet, marka bir takım elbise, koyu renkli ve yıpranmış, açık renk gömlek, koyu gri eski püskü bir kravat, bir saha polisinden çok avukata benziyordum. Çok uzun süren ipsiz tafsızlar ve düşük kalkan, yoldan çıkmış bir avukat. Aynaya yaklaştım. Suratım karman çorman fundalığı, rüzgarlığı alt üst olmuş bir ormanı andırıyordu. Çukura kaçmış açık renk gözler ve alnına dökülen kahverengi kıvırcık saçlarla mutaassıp bir kafa. Yüzümü yıkadım. Bir yandan da hala bu gece olanların tuhaf bir birleşimini düşünüyordum. Luke'un koması ve annemin ziyareti. Mutfakta kendime bir yeşil fincan yeşil çay doldurdum. Sabahtan beri termostaydı. Sonra bütün bir hafta yemek için hafta sonu pişirdiğim pirinçten bir kase doldurarak mikrodalgaya koydum. Çilecilik konusunda zen inadında karar kılmıştım. Organik kokulardan tiksiniyordum. Ne et, ne meyve, ne de pişirme. Bütün dairemin sürekli olarak yaktığım tütsünün kokusu hakimdi. Ama özellikle de pirinç ahşap çubuklarla yenebiliyordu. Metal, çatal bıçakların ne gürültüsüne ne de birbirlerine temasına dayanabiliyordum. Bu nedenle restoran müşterisi hiç olamamıştım. Şehirde akşam yemeklerine de kalamamıştım. Ancak bu gece yemek yemem imkansızdı. İki lokma atıştırdıktan sonra kasenin kalanını çöpe boşalttım ve ikinci termostan kendime bir kahve doldurdum. Dairem bir salon, bir yatak odası ve bir çalışma odasından oluşuyordu. Paris'i bir bekarın klasik üçlüsü. Her yer beyazdı, zemin hariç. Siyah parke kaplıydı ve salonun tavanındaki kirişler ise açıktaydı. Işıkları yakmadan da o yatak odama geçtim ve yatağa uzandım. Düşünceler kafamın içinde at koşturuyordu. Luke elbette. Ama onun içinde bulunduğu durumdan bir açmaz veya bu durumun sebebinden bir başka açmaz. Çok geçmişteki bir anıyı düşünüyordum. Dostumun tuhaflıklarından birinin ispatı olan anılarından birini. Şeytana karşı olan tutkusunu. Ekim 1989. 22. yaş Paris Katolik Enstitüsü. Çorbon'daki 4 yıldan sonra tezimi vermiştim. Aziz Agustinus'la maniciliğin ötesi ve hızımı alamamıştım. Enstitüye kaydolmak üzere yoldaydım. Teolojik kilise hukuku üzerine doktor yapmak istiyordum. Tezimin konusunu bile belirlemiştim. İlk Hristiyan Latin yazarlar sayesinde Hristiyanlığa biçimlenmesi. Ve bu da uzun yıllar boyunca en sevdiğim yazarlarla birlikte yaşamımı sağlayacaktı. Tertullianus, Manicus Felix ve Cyprianus. O dönemde zaten keşişliğin üç andı üzerine çalışıyordum. İtaat, yoksulluk, dürüstlük. Bu durumda aileme pek yük olduğumu söylemezdi. Babam bu tutumumdan hiç hoşnut değildi. Tüketim modern insanın dinidir diyordu. Jacques Sagala'ya gönderme yaparak. Ama benim katı tutumum saygısını zorluyordu. Anneme gelince onun snobluğunu pohpohlayan temayülümü anlarmış gibi görünüyordu. 80'li yıllarda oğlunun zamanını banyo, duş ve kokain arasında harcadığını söylemek, ruhban okuluna gitmeye hazırlandığını söylemekten çok daha ilgi çekiciydi. Ama yanılıyorlardı. Ne kederli ne de sıkıntılı bir hayat sürüyordum. İnancım, imanım, neşe ve sevince dayalıydı. Bir ışık dünyasında binlerce mumun sürekli olarak yandığı uçsuz bucaksız bir sahında yaşıyordum. Latin yazarlarıma tutkuyla bağlıydım. Onlar Batı dünyasının büyük dönemecinin yansımasıydı. Vaktiyle söylenen ve yazılan her şeyden çok uzakta bulunan bir Hristiyan düşüncesiyle kışkırtılan bu mutlak şoku, bu alt üst oluş şokunu tanımlamak istiyordum. İsa'nın dünyaya gelişi tinsel bir mucize olduğu kadar felsefi bir devrimdi de. Fiziksel bir dönüşüm, İsa'nın tecessümü diye tanımlanan ve tanrısal bir dönüşüm. İnsanın sesi ve düşüncesi asla bir değildi. Onun mesajı karşısında Yahudilerin şaşkınlığını düşünüyordum. Gösterişli bir arabanın üzerinde güçlü ve savaşçı bir Mesih bekleyen bu seçilmiş halk, karşısında tek gücünü sevgiden alan, her bozgunu bir zafer ve tüm insanların seçilmiş olduğunu ileri süren bir merhamet adamı bulmuştu. Kendilerine göre kendi içsel çelişkilerine uygun tanrılar yaratmış olan bir birden görünmez bir tanrıyı insan görünümünde karşılarında gören Yunanlıları ve Romalıları hayal ediyordum. İnsanları ezmeyen, tam tersine onları bütün çelişkilerden kurtarmak için ağırlarına inen bir tanrı. İşte bu önemli dönüm noktasını betimlemek istiyordum. Hristiyanlığın birleştirici kil rolünü üstlendiği bu kutsal çağda ilk Hristiyan yazarlar hem güç ve yansıma hem de hayati bir rol üstlenmişlerdi. İncillerden sonra, havarilerin mektuplarından sonra seküler yazarlar bir bağ görevi görmüş, kendilerine sunulan sonsuz malzemeyi geliştirip yorumlamışlardı. Enstitünün avlusunu geçerken biri omzuma çarpmıştı. Dönüp baktığımda Lux Alberez karşımda duruyordu. Dağınık kızıl saçlarının altında süt beyazı bir yüz, kapüşonlu bir montun içinde boynunda fularıyla ince uzun bir silüet. Şaşkın sormuştum. Bu da ne arıyorsun? Gözlerini ellerinin arasında tuttuğu kayıt formlarının bulunduğu dosyaya çevirmişti. Senin aradığını sanırım. Tez için mi? Cevap vermeden gözlüklerini düzeltmişti. Beni kandıramazsın dercesine gülmüştüm. Bu kadar zamanda neredeydin? Görüşmeyeli ne kadar oldu? Liseyi bitirdikten sonraydı sanırım. Burjuva kökenlerine dönmüştüm. Bırak şimdi, sürekli seni aradım. Neredeydin? Yüksek öğrenime burada devam ettim. Katolik Enstitüsü'nde. Teoloji mi? Topuklarını birbirine vurmuş ve hazır olu geçmişti. Yes sir ve öncesinde klasik edebiyat lisansı. Demek aynı yolu izledik. Şüphem mi vardı? Cevap vermemiştim. Son zamanlarda senmiş haldeyken Luke değişmişti. Hiç olmadığı kadar alaycı olmuş, dini olan bağlılığı istihzaya, sürekli bir ironiye dönüşmüştü. Ondaki bu değişime anlam verememiştim. Bana bir galoş ikram edip kendisi ve bir tane yaktıktan sonra sormuştu. Senin tezinin konusu ne? Hristiyan edebiyatının doğuşu. Tertullianus, Cyprianus, hayranlık belirten bir ıslık çalmıştı. Ya sen? Bakacağız. Şeytan belki. Şeytan mı? Yüzyılların muzaffer gücü, evet. Sen neden bahsediyorsun? Luke bir grup öğrencinin arasından geçip avlunun dip tarafındaki bahçeye doğru yönelmişti. Bir süreden beri negatif güçlerle ilgileniyorum. Hangi negatif güçler? Sana göre İsa neden yeryüzüne gönderildi? Cevap verememiştim. Soru çok bayağıydı. Bizi kurtarmak için geldi diye devam etmişti. Günahlarımızdan kurtarmak için. Yani kötülük hep buradaydı. İsa'dan çok önce. Sonuçta kötülük daima vardı. Tanrı'dan hep bir adım öndeydi. Belli belirsiz bir işaret yapmıştım. Dönüp dolaşıp bu tür ilkel savlara gelmek için mi 5 yıl boyunca teoloji okumuştum? İtiraz etmiştim. Yenilik nerede? Yaratılış ilanla başlar ve sana günahtan söz etmiyorum. Günaha karşılık gelen içimizdeki güçten bahsediyorum. Onu meşrulaştıran güçten. Çimenlerin üzeri ölü yapraklarla kaplıydı. Ya barut rengi ya da toprak rengi küçük noktalar, sonbaharın kızıl lekeleri. Konuşmasını kesmiştim. Aziz Agustinus'tan beri kötülüğün varlık bilimsel bir gerçek olduğu biliniyor. Eserinde Agustinus şeytan kelimesini 2300 kez kullanmış, eş anlamlar hariç. Figür, sembol ve metafor olarak dönemi göz önünde bulundurmak lazım. Ama Agustinus'a göre Tanrı kötülüğün yaratıcısı değildir. Kötü iyinin bir kusurudur, bir eksiklik. İnsan ışık için yaratılmıştır. Tanrı'nın vicdanı olduğundan insan ışıktır. Sadece bir rehbere kimi kez uyarılmaya gereksinimi vardır. Bütün insanlar iyidir çünkü bizleri yaratan istisnasız iyinin hükümdarıdır. Çok abartılı bir biçimde içini çekmişti. Tanrı eğer bu kadar büyükse uğradığı başarısızlık nasıl basit bir eksiklikle açıklanabilir? Kötülüğün her yerde olması ve her seferinde muzaffer olması nasıl açıklanabilir? Tanrı'ya hazmetmek, kötülüğün gücüne, görkemine hazmetmektir. Tanrı'ya küfrediyorsun. Yürümeyi kesmiş ve bana dönmüştü. İnsanlık tarihi kıyım, şiddet ve yıkım tarihidir. Kimse bunu inkar edemez. Bunları nasıl açıklıyorsun peki? Gözlüklerin gerisindeki bakışlarını sevmemiştim. Gözlerinde hastalıklı, ufune dolu bir parlaklık vardı. Cevap vermemiştim. Dünya kadar eksik olan bu gizem, bu muamma konusunda insanlığın şiddete, kötülüğe, umutsuzluğa olan temayülü konusunda tartışmak istemiyordum. Sana şunu söyleyeceğim, demişti elini omuzuma koyarak. Çünkü kötülük gerçek bir güç. En az iyilik kadar bir güç. Evrende karşıtlıklarla dolu iki güç arasında bir savaş var. Ve bunun bir çözüme ulaştırılması da imkansız. Gören de manipüleye döndüğünü sanır. Neden olmasın? Bütün tek tanrı dinlerde gizli bir ikicilik vardır. Dünya tarihi bir düello tarihidir. Hakemsiz bir düello. Yapraklar ayaklarımızın altında şişiyordu. Enstitüye girişte duyduğum heyecan yok olmuştu. Sonuçta bu karşılaşmayı dikkate almamalıydım. Kayıt bürosuna doğru adımlarımı hızlandırmıştım. Son yıllarda ne tür araştırmalar yaptığını bilmiyorum ama gizli bilimlere merak sardığım belli. Tam tersine, demişti bana yetişerek. Modern bilimler sınavına bile girdim. Her yerde kötülük hakimdi. Fiziksel güç, psişik hareket olarak denge yasası bu kadar basit. Açık kapıyı zorluyorsun. Şu kapılar çoğunlukla hep karmaşalıklarla, anlaşılması güç duygularla örtüldür. Kozmik ölçekte mesela negatif gücün hakimiyeti vardır. Yıldızlardaki enerji patlamalarını düşün. Her şeyi içlerine çeken birer kara deliğe, birer negatif büyük çukura dönüşebilirler. Locke'un bana yalan söylediğini anlamıştım. Tezini çoktan yazmaya başlamıştı. Dünyanın görünmeyen yanı hakkında ne olduğunu anlayamadığım hummalı bir çalışma içine girmişti. Bir tür evrensel kötülük antropolojisi. Psikanalizi de al, demişti İdmet'ini fırlatırken. Neyle ilgileniyor? Bizim karanlık yanlarımızla, yasak tutkularımızla, yıkıp yok etme inançlarımızla ya da komünizm. Ona ne dersin? Başlangıçta güzel bir düşünceydi. Sonra nereye vardı? Yüzyılın en büyük soykırımına. Ne yaparsan yap, ne düşünürsen düşün. Hep lanetli yanımız ön planda. 20. yüzyıl bu konuda büyük bir manifesto. İnsanoğlunun herhangi bir macerasını bu yöntemle anlatabilirsin. Bu çok kolaycı bir yaklaşım. Luke yeni bir sigara yakmıştı. Çünkü evrensel. Dünya tarihi iki güç arasında bu savaşla özetlenebilir. Eksik bir bakış açısıyla kötülüğe ilk bir ad veren Hristiyanlık, ek bir olgunun söz konusu olduğuna bizi inandırmak ister. Ama düşmanı küçümsemekte hiçbir şey elde edilemez. Kayıt bürosuna ulaşmıştım. İlk basamağa çıkmış ve öfkeyle sormuştum. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Tezini verdikten sonra ruhban okuluna gidecek misin? Tezim sırasında demek istiyorsun. Gelecek yıl Roma'ya gitmeyi düşünüyorum. Sırıtmıştı. Yarısı boş bir kilisede bir avuç ihtiyarın önünde seni vaaz verirken hayal ediyorum. Böyle bir yolu seçmenin fazla bir riski yok. Tıpkı tam teşekküllü bir hastanede çalışmayı seçen bir doktor gibi. Ne diyorsun? Diyerek bağırıvermiştim. Misyoner olmamı mı? Tropiklerde animistleri Hristiyanlara döndürmemi mi? Kötülük! Diye karşılık vermişti Luke sakin bir ses tonuyla. Önemli olan tek şey bu. Tanrı'ya hizmet etmek kötülükle savaşmaktır. Başka yol yok. Peki sen ne yapacaksın? Sahaya ineceğim. Şeytanın gözlerinin içine bakacağım. Rahip olmayı red mi ediyorsun? Luke kayıt dosyalarını yırtmıştı. Elbette tezimi de seni işlettim. Bu yıl bitirmemin bir önemi yok benim için. Burayı sadece sertifika almak için geldim. Buradaki aptallar bana bir dosya verdiler çünkü beni koyun zannediyorlar. Tıpkı senin gibi. Selçuk'a mı? Neden? Yok, ellerini ikiye açmıştı. Kağıt parçaları havada uçuşmuş, sonra yerdeki ölü yaprakların yanına düşmüştü. Sudan'a gidiyorum. Beyaz rahiplerle, laik misyonerler. Savaşa, şiddete, sefalete meydan okumak istiyorum. Nutuk atma zamanı sona erdi. Artık eylem zamanı.